Albert Camus'den Yabancı. 1. Bölüm. 1. Anam ölmüş bugün. Belki de dün, bilmiyorum. İhtiyarlar yurdundan bir telgraf aldım. Anneniz vefat etti. Yarın kaldırılacak. Saygılar. Bundan bir şey anlaşılmıyor. Belki de dündü. İhtiyar yurdu Marengo'dadır. Cezayir'den 80 kilometre uzakta. Saat 2'de otobüse biner, öğleden sonra oraya varırım. Bütün gece başında bekler, yarın akşam da dönerim. Patrondan 2 günlük izin istedim. Ortada böyle bir mazeret varken hayır diyemezdi. Ama pek de hoşnut görünmüyordu. Hatta ona, bunda benim bir suçum yok, dedim. Karşılık vermedi. O zaman böyle söylememeliydim diye düşündüm. Hem özür dilemek için neden de yoktu. Asıl onun bana başsağlığı dilemesi gerekirdi. Öbür gün beni yas elbisesiyle görünce diler elbette. Şimdilik sanki anam pek ölmemiş gibi. Ama gömüldükten sonra tam tersine. Mesele kapanmış olur ve her şey daha resmi bir kılığa girer. Saat 2'de otobüse bindim. Hava çok sıcaktı. Yemeği her zamanki gibi Celeste'nin lokantasında yedim. Benim adıma hepsi çok üzülüyorlardı. Celeste bana, insanın bir tek anası olur, dedi. Gideceğim zaman beni kapıya kadar geçirdiler. Emanuel'in odasına çıkıp siyah boyun bağıyla siyah kol şeridini almam gerektiği için biraz telaşlıydım. Birkaç ay önce onun da amcası ölmüştü. Otobüsü kaçırmamak için koştum. Bu aceleden, koşuştan, üstelik bunlara eklenen sarsıntıdan, benzin kokusundan, yoldaki ve gökteki ışıkla ısı yansımasından, herhalde bütün bunlardan olacak, sızmış kalmışım. Hemen bütün yol boyunca uyumuşum. Gözlerimi açtığımda kendimi bir askerin üstüne abanmış buldum. Bana bakıp gülümsedi ve ''Uzaktan mı geliyorsun?'' diye sordu. Kısa kesmek için ''Evet'' dedim. İhtiyarlar yurdu köyden 2 kilometre uzaktadır. Yolu yayan yürüdüm. Anamı hemen görmek istedim. Kapıcı önce müdürü görmem gerektiğini söyledi. Müdür meşgul olduğu için biraz bekledim. Bu ara hep kapıcı konuştu. Sonra müdürü gördüm. Beni bürosunda kabul etti. Ufak tefek bir ihtiyardı. Göğsünde lejyon dönör nişanı vardı. Pırıl pırıl gözlerini bana dikti. Sonra elimi sıktı. Uzun süre bırakmadı. Öyle ki nasıl çekeceğimi bilemiyordum. Bir dosya karıştırdı. Sonra bana, Madame Monsieur Salt buraya 3 yıl önce girdi. Sizden başka bakacak kimsesi yoktu, dedi. Beni suçlu buluyor sandım. Durumu anlatmaya başladım. Ama sözümü kesti. Kendinizi haklı çıkartmanıza gerek yok yavrum. Annenizin dosyasını okudum. Gereksinimlerini karşılayamıyormuşsunuz. Ona göz kulak olacak biri gerekliydi. Sizin ücretiniz ise azmış. Hem aslını ararsanız o burada daha mutluydu, dedi. Ben de evet müdür bey diye karşılık verdim. Hem burada kendi yaşıtları, arkadaşları vardı. Onlarla bir başka zamana ait mutlulukları paylaşabiliyordu. Siz gençsiniz, yanınızda canı sıkılırdı herhalde, diye kekeledi. Doğruydu. Anam evdeyken vaktini beni sessiz sessiz seyretmekle geçirirdi. Yurda girdiği ilk günlerde sık sık ağlarmış. Ama sırf alışkanlık yüzünden. Birkaç ay sonra yurttan alınsaydı yine ağlayacaktı. Yine alışkanlık yüzünden tabii. Son yıl yurda hemen hemen hiç gitmedimse de biraz da bu yüzden gitmedim. Hem sonra bu bütün bir pazarımı alıyordu. Otobüse kadar gitmek, bilet almak ve 2 saatlik yollara düşmek zahmeti de caba. Müdür başka şeyler de söyledi. Ama artık onu hemen hemen dinlemiyordum. Sonra herhalde annenizi görmek istersiniz sanırım, dedi. Hiçbir şey demeden ayağa kalktım. Önümden kapıya doğru yürüdü. Merdivenlerde ötekilerin yürekleri kalkmasın diye kendisini bizim küçük morga taşıttık. Yurttakilerden biri öldü mü, ötekilerin birkaç gün siniri bozuluyor. Bu da işimizi güçleştiriyor, dedi. Bir avludan geçtik, birçok ihtiyar ufak ufak kümeler halinde toplanmış, çene çalıyorlardı. Biz geçerken sustular. Arkamızdan konuşmalar yine başladı. Sanki boğuk bir papağan gürültüsüydü bu. Müdür küçük bir kapının önünde, ''Sizi bırakıyorum burada evladım.'' dedi. ''Büromda emrinize amadeyim. Cenaze usulen sabahın 10'unda kalkacak. Böylece geceyi merhumenin başında geçirebilirsiniz.'' diye düşündük. Son bir söz daha. Anneni sanırım dinsel törenle gömülmek istediğini arkadaşlarına sık sık söylermiş. Gereken şeyleri yapmayı üzerime aldım. ''Yalnız haberiniz olsun istiyordum.'' dedi. Kendisine teşekkür ettim. Anacığım dinsiz olmamakla birlikte sağlığında hiç de dini aklına getirmiş de değildir. İçeri girdim. Burası beyaz badanalı, üstü camlı örtülü, çok ışıklı bir salondu. İçinde eşya olarak yalnız iskemleler ve X biçiminde sehpalar vardı. Ortada 2 tanesinin üstünde kapağı kapalı bir tabut duruyordu. ceviz rengine boyanmış tahtaların üstünde yalnız yarı çakılmış parlak vidalar göze çarpıyordu. Tabutun yanında beyaz kaputlu Arap bir hasta bakıcı duruyordu. Başında parlak renkli bir başörtü vardı. Bu sırada kapıcı arka taraftan içeriye girdi. Koşmuş olmalıydı. Biraz kekeledi. "Tabutu kapamışlar. Ama ananızı görmek isterseniz açayım," dedi. Tabuta yaklaşırken durdum. "İstemiyor musunuz?" dedi. "Hayır," diye karşılık verdim. Lafı uzatmadı. Sıkıldım. Çünkü bunu söylememeliydim diye düşündüm. Az sonra bana baktı. Sanki öğrenmek istiyormuş gibi başıma kalkmadan "Niçin?" diye sordu. "Bilmiyorum," diye karşılık verdim. O zaman beyaz bıyığını bükerek yüzüme bakmadan "Anlıyorum," dedi. Açık mavi güzel gözleri ve hafif kırmızı bir teni vardı. Bana bir iskemle verdi. Kendisi de biraz arkamda oturdu. Tabutun yanındaki hasta bakıcı kalktı. Kapıya doğru yürüdü. "O sırada kapıcı frengisi var," dedi. Pek kavrayamadım. Hasta bakıcı kadına baktım. Gözlerinin altından doğru başına dolanmış bir sargı vardı. Sargı burnunun hizasına doğru düzdü. Yüzünde sargının beyazlığından başka bir şey görünmüyordu. O gelince kapıcı, "Sizi yalnız bırakayım," dedi. Ne türlü davrandığımı bilmiyorum ama gitmedi. Arkamda ayakta durdu. Onun orada, arkamda oluşundan sıkılıyordum. O da güzel bir ikindi ışığıyla doluydu. İki eşek arası camların üstünde vızıldıyordu. Beni uyku bastırıyordu. Yüzümü çevirmeden kapıcıya, "Çoktan beridir burada mısınız?" dedim. Ne zamandır bu soruyu bekliyormuş gibi hemen 5 yıldan beri diye karşılık verdi. Sonra bir sürü gevezelik etti. Morengo yurdunda kapıcı olarak sona ereceğini söyleselermiş, şaşarmış. 64 yaşındaymış ve Parisliymiş. Bu sırada sözünü kestim. "Ya, demek buralı değilsiniz," diye sordum. Sonra beni müdürün yanına götürmeden önce anamdan söz ettiğini hatırladım. Onu çabucak gömmek gerektiğini, çünkü ovada, hele bu memlekette havanın çok sıcak olduğunu söylemişti. Paris'te yaşadığını, orayı kolay kolay unutmadığını o zaman anlamıştı. Paris'te ve ölünün başında 3, bazen 4 gün beklermiş. Buradaysa vakit yokmuş ve hademeden cenaze arabasının arkasına düşmek düşüncesine bir türlü alışamıyormuş insan. O zaman karısı, "Sus, bunlar bayağı anlatılacak şeyler değil," demişti. Ben araya girmiş, "Yok canım, yok," demiştim. Anlattıklarını doğru ve ilgi çekici buluyordum. Küçük morg da yurda pek yoksul olarak girdiğini anlattı. Kendini sapasağlam hissettiği için kapıcılığa istekli olmuş. "Artık siz de yurttakilerden biri sayılırsınız," dedim. "Hayır," diye karşılık verdi. Yurttakilerden söz ederken onlar, ötekiler, arada bir de ihtiyarlar da işi tuhafıma gitmişti. Oysa onların bazıları kendilerinden daha yaşlı değildi. Ama ne de olsa aynı şey sayılmazdı. Kendisi kapıcıydı ve bir bakıma onlar üstünde bir takım haklara sahipti. O sırada hasta bakıcı içeriye girdi. Akşam birden bastırıvermiş, gece camların üstünde koyulaşıvermişti. Kapıcı elektrik düğmesini çevirdi. Işık ortalığa birden saçılınca gözlerim kamaştı. Kapıcı beni akşam yemeğine yemekhaneye buyur etti. Ama acıkmamıştım. "Eh, öyleyse size bir tas sütlü kahve getireyim," dedi. Sütlü kahveyi çok sevdiğim için kabul ettim. Biraz sonra bir tepsiyle çıkageldi. Sütlü kahveyi içtim. Bu kez canım sigara içmek istedi. Ama duraksamadım. Çünkü anamın önünde içilip içilmeyeceğini bilmiyordum. Düşündüm, taşındım. Bu bana hiç de önemli gelmedi. Bir sigara verdim kapıcıya. Karşılıklı içtik. Biraz sonra kapıcı, "Biliyor musunuz? Annenizin arkadaşları da gelip başında bekleyecekler. Adettir. Gidip birkaç iskemleyle kahve getireyim," dedi. "Lambalardan biri sönebilir mi?" diye sordum. Beyaz duvarlara vuran ışığın parıltısı gözlerimi yoruyordu. Kapıcı olamayacağını söyledi. Ya hep yanarmış ya da hiç. Tesisat böyle yapılmış. Artık ona pek dikkat etmedim. Dışarı çıktı. İçeri girdi. İskemleleri sıraladı. Birinin üstüne kahve cezvesini koydu. Çevresine de üst üste fincanları dizdi. Sonra anamın öbür yanına geçti. Karşıma oturdu. Hasta bakıcı kadın da dipteydi. Sırtı bize dönüktü. Ne yaptığını göremiyordum. Ama kollarının hareketinden yün ördüğünü tahmin edebiliyordum. Hava ılıktı. Kahve içimi ısıtmıştı. Açık kapıdan içeriye gece ve çiçek kokuları giriyordu. Sanırım biraz uyuklamışım. Bir şeyin bedenimi sıyırıp geçmesiyle uyandım. Gözlerim kapalı kaldığından odanın beyazlığı bana daha da parlak geldi. Önümde hiçbir gölge yoktu. Her şey, her köşe ve bütün eğri çizgiler göz kamaştıran bir açıklıkla beliriyordu. Tam o sırada anamın arkadaşları içeri girdiler. Topu topu 10 kişi kadar vardılar. Bu göz kamaştıran ışık içinde içeriye süzülüyorlardı. Onları gayet iyi görüyordum. Yüzlerinin ve giysilerinin hiçbir ayrıntısı gözümden kaçmıyordu. Bununla birlikte seslerini duymuyor ve gerçekten var olduklarına pek inanamıyordum. Hemen hemen bütün kadınlar önlüklüydüler. Bellerini sıkı sıkıya sardıkları kuşaklar yuvarlak göbeklerini daha da ortaya çıkarıyordu. Yaşlı kadınların böylesine göbek saldıklarını bugüne dek hiç fark etmemiştim. Erkeklerin hemen hemen hepsi sıskaydı. Ellerinde birer baston vardı. Yüzlerinde beni şaşırtan şey şuydu. Gözlerini fark edemiyor. Yalnız burukluklar ortasında fersiz bir ışıltı seziyordum. Oturdukları vakit çoğu bana bakıp sıkılarak başlarını salladılar. Dudakları dişsiz, ağızlarının içine kaçmıştı. Beni selamlıyorlar mıydı yoksa bu baş hareketi bir tik miydi anlayamadım. Bana kalırsa selam veriyorlardı. Tam o sırada farkına vardım. Hepsi karşımda. Kapıcının yamacına çepeçevre oturmuştu. Sanki uyuklar gibi başları önlerine düşüveriyordu. Bir an gülünç bir duygu kapladı içimi. Sanki buraya beni yargılamak için gelmişlerdi. Az sonra kadınlardan biri ağlamaya başladı. İkinci sırada oturuyordu. Arkadaşlarından birinin arkasına düştüğü için pek göremiyordum. Kesik, düzenli bağırışmalarla durmadan ağlıyordu. Sanki hiç durmayacakmış gibi geliyordu bana. Ötekiler onu duymuyor gibiydiler. Hepsi bitkin, üzgün ve sessizdiler. Gözlerini ya tabuta, ya bastonlarına, ya da herhangi bir şeye dikip bir daha oradan ayrılmıyorlardı. Kadın durmadan ağlıyordu. Onu tanımadığım için çok şaşırmıştım. Artık sesini kessin istiyordum. Ama söylemeyi göze alamıyordum. Kapıcı kadına doğru eğilip bir şeyler söyledi. Ama o başını salladı. Bir şeyler mırıldandı. Ve aynı eda ile ağlamasını sürdürdü. O zaman kapıcı yanıma geldi. Yamacıma oturdu. Epey sonra yüzüme bakmadan anneniz hanımla çok sıkı sıkıydı. O benim burada biricik dostumdu. Şimdi ise kimsesiz kaldım diyor dedi. Uzun zaman önce böyle kaldık. Kadının iç çekişleri, hıçkırıkları seyrekleşti. Bir hayli burnunu çekti. Sonra sustu. Uykum kaçmıştı. Yorgundum ve belim ağrıyordu. Şimdi de bütün bu insanların sessizliği beni üzüyordu. Yalnız zaman zaman kulağıma tuhaf bir ses geliyor ama ne olduğunu kestiremiyordum. Sonunda keşfedebildim. İhtiyarlardan birkaçı avurtlarını emiyor, bir tuhaf şapırtı çıkartıyorlardı. Hepsi kendi düşüncelerine öylesine dalmışlardı ki bunun farkında olmuyorlardı bile. Hatta bana öyle geliyordu ki ortalarında yatan bu ölü bile onlarca hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama şimdi öyle sanıyorum ki bu yanlış bir duyguydu. Hepimiz kapıcının verdiği kahveleri içtik. Sonrasını bilmiyorum. Gece geçiverdi. Yalnız şunu anımsıyorum. Bir ara gözlerimi açmıştım. İhtiyarlar birbirlerinin üzerine yığılmış uyuyorlardı. Yalnız bir tanesi uyumuyordu. Çenesini bastonuna kenetli ellerinin üzerine dayamış, sanki uyanmamı bekliyormuş gibi gözlerini bana dikmişti. Sonra gene uyumuşum. Uyandım. Çünkü belim gittikçe daha çok ağrıyordu. Gün camların üzerine doğru kayıyordu. Az sonra ihtiyarlardan biri uyandı ve bir hayli öksürdü. Damalı büyük bir mendili tükürüyor, her seferinde sanki göğsü sökülüyordu. Ötekilerini de uyandırdı. Kapıcı artık gitmeleri gerektiğini söyledi. Kalktılar. Ölünün başı ucunda bu rahatsız bekleyişten yüzleri kül gibi olmuştu. Çıkarken hepsi elimi sıktı. Şaşırıp kaldım. Bir çift söz söylemeden geçirdiğimiz bu gece sanki aramızdaki bağlılığı arttırmıştı. Yorulmuştum. Kapıcı beni odasına götürdü. Elimi yüzümü şöyle bir yıkayabildim. Yine biraz sütlü kahve içtim. Çok güzeldi. Dışarıya çıktığım zaman gün iyice ağarmıştı. Marengo'yu denizden ayıran tepeler üstünde gökyüzü kıpkızıldı. Tepelerin üzerinden aşan rüzgar tuz kokuları getiriyordu. Güzel bir gün hazırlanmaktaydı. Ne zamandır kırlara çıkmamıştım. Anam ölmeseydi diye düşünüyordum. Kim bilir, ne güzel gezip eğlenirdim. Avluda bir çınar ağacının altında bekledim. Taze toprak kokusunu ciğerlerime çekiyordum. Artık uykum kaçmıştı. Bürodaki arkadaşları düşündüm. Bu saatte onlar işe gitmek için yataktan kalkıyorlardı. Benim için bu saat her zaman en güç saatti. Bu şeyleri biraz daha düşündüm. Ama yapıların içinde çalan bir zil beni bu düşüncelerden ayırdı. Pencerelerin ardında bir kaynaşmadır başladı. Sonra her şey sessizliğe gömüldü. Güneş gökyüzünde biraz daha yükselmişti. Ayakkabılarımı ısıtmaya başlıyordu. Kapıcı avluyu geçerek geldi. Müdürün beni çağırdığını söyledi. Bürosuna gittim. Bana birkaç kağıt imzalattı. Siyah ceket, çizgili pantolon giymişti. Telefonu eline aldı ve bana cenaze memurları az önce geldiler. Gelip tabutun kapağını kapamalarını söyleyeceğim. Daha önce annenizi son bir kez görmek ister misiniz? Dedi. Hayır, diye karşılık verdim. Sesini alçaltarak telefonla emir verdi. Figek, adamlara söyleyin. Gidebilirler dedi. Sonra bana cenaze töreninde kendisinin de bulunacağını söyledi. Teşekkür ettim. Masasının arka tarafına geçip oturdu. Kısa bacaklarını çaprazladı. Cenazede kendisiyle benden ve bir de servis hasta bakıcısından başka kimsenin bulunmayacağını önceden haber verdi. Kural olarak yurttakiler cenazede bulunamazlarmış. Yalnız gece ölüyü beklemelerine izin verilirmiş. Bu bir insanlık sorunudur, diye ekledi. Ama burada anamın Thomas Perez adına ihtiyar bir dostunun cenazenin ardından gitmesine izin vermiş. Burada müdür gülümsedi. Aslında bu çocukça bir duygu. Ama annenizle o birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Yurtta onlara takılırlardı. Perez'e senin nişanlı derler, o da gülerdi. Hoşlarına giderdi bu. Gerçekten de madamın ölümü onu çok üzdü. Ona izin verememezdik, edemezdim. Ama yoklamaya gelen doktorun uyarısı üzerine dün gece beklemesine izin verdim dedi. Uzun zaman konuşmadan durduk. Müdür ayağa kalktı. Odasının penceresinden dışarıya baktı bir ara. İşte marengo papazı geldi bile. Biraz acele etmiş dedi. Köydeki kiliseye gitmek için en az 3 çeyrek saatlik bir yol yürümek gerektiğini söyledi. İndik. Yurdun önünde papazla 2 koro çocuğu duruyordu. Birinin elinde buhurdan vardı. Papaz buhurdanın gümüş zincirinin uzunluğunu ayarlamak için ona doğru eğilmişti. Yanlarına vardığımızda doğruldu. Bana oğlum dedi ve birkaç söz söyledi. İçeriye girdi. Ardından ben de girdim. Bir anda tabutun vidalarının sıkıştırıldığını, odada karalar giyinmiş 4 adam bulunduğunu fark ettim. Aynı zamanda müdürüm bana arabanın yolda beklediğini, papazın duaya başlayacağını söylediğini duydum. Bu andan sonra her şey çok çabuk geçti. Adamlar bir örtü ile tabuta doğru ilerlediler. Papaz, mahiyeti, müdür ve ben hep birden çıktık. Kapının önünde tanımadığım bir kadın vardı. Müdür beni Monsieur Meursault diye tanıştırdı. Kadının adını duymadım. Yalnız temsilci olarak gelen hasta bakıcı olduğunu anladım. Gülümsemeden kemikli ve uzun yüzünü eğdi. Sonra cenazeye yol vermek için sıralandık. Tabutu taşıyanların ardı sıra yurttan çıktık. Araba kapının önünde duruyordu. İnce, uzun, cilalı, pırıl pırıl haliyle kalem kutularını andırıyordu. Arabanın yanında gülünç kıyafetli ufak tefek bir adam yapmacık tavırla bir ihtiyar duruyordu. Bunun Mr. Perez olduğunu anladım. Başında geniş kenarlı yuvarlak tepeli, ütüsüz bir fötür şapka vardı. Ki cenaze kapıdan geçerken onu çıkarttı, pantolonun paçası kat kat ayakkabısının üstüne düşüyordu. Geniş beyaz yakalı gömleği üzerinde siyah kumaştan fiyonku düpedüz sırıtıyordu. Kara kara et benleriyle kaplı burnunun altında dudakları titriyordu. Oldukça ince beyaz saçlarının altından eğri büğrü, sarkık kulakları çıkıyordu. Bu soluk çehrede, bu kan rengi kulaklar dikkatimi çekti. Cenazeyi yöneten adam bize yerlerimizi gösterdi. En önde papaz, arkasında araba gidiyordu. Arabanın yanlarında o 4 adam. Daha arkada müdürle ben. En arkada da hasta bakıcı kadınla Mr. Perez. Gök güneş içindeydi. Kızgın hava toprağın üzerine ağır basmaya başlıyor ve sıcaklık hızla artıyordu. Bilmiyorum neden yola koyulmadan bir hayli bekledik. Koyu renk elbiselerim içinde sıcaktan bunalıyordum. Şapkasını giyen ufak tefek ihtiyar yeniden başını açtı. Müdür ihtiyarın sözünü ettiği vakit ben de ona bakıyordum. Dediğine göre annemle Mr. Perez yanlarına bir hasta bakıcı alır, sık sık köye kadar gezmeye çıkarlarmış. Ben dört bir yanımdaki kırlara baktım. Gökyüzüne yakın tepelere kadar uzanan servi dizileri, şu bütün çizgileriyle gözüken seyrek evleri, şu kızıllı yeşil toprağı seyrederken anacığımı anlıyordum. Bugünse dört bir yandan taşarak görünümü titreten güneş onu sanki acımasız ve ezici bir hale sokuyordu. Yola koyulduk. Ancak o zaman Mr. Perez'in hafif topalladığını fark ettim. Araba yavaş yavaş hızlanıyor, ihtiyar gerilerde kalıyordu. Arabanın çevresindeki adamlardan biri de arkalarda kalmıştı. Şimdi benimle at başı birlikte yürüyordu. Güneşin gökyüzüne yükselişindeki çabukluğa şaşırıyordum. Kırların böcek vızıltıları, ot çıtırtılarıyla dolup taştığını fark ettim. Yüzümden ter damlıyordu. Başımda şapka olmadığı için mendilimle yelpazeleniyordum. Cenaze görevlisi o zaman bir şeyler söyledi. Ama iyi duymadım. Aynı zamanda sağ eliyle kasketini aralamış, sol elindeki mendille de başının terini kuruluyordu. Efendim, dedim. Gökyüzünü göstererek insanın beynine vuruyor diye tekrarladı. Ben de evet dedim. Biraz sonra anneniz değil mi? Diye sordu. Yine evet diye karşılık verdim. Yaşlı mıydı? Yaşını tam olarak bilmediğim için oldukça dedim. Sonra sustu. Başımı çevirdim. İhtiyar Perez'in 50 metre kadar gerimizde olduğunu gördüm. Fötr şapkasını elinde sallaya sallaya habire yürüyordu. Müdüre de bir göz attım. Gereksiz hiçbir hareket yapmadan vakarlı vakarlı ilerliyordu. Alnında birkaç ter damlası parıldıyordu ama silmiyordu. Alay biraz hızlanmıştı sanırım. Çevremde güneşe boğulmuş hep aynı ışıklı kırlar uzanıyordu. Gökyüzünün parıltısı dayanılır gibi değildi. Bir ara yolun yakın zamanda onarılmış bir kesmine geçtik. Güneş zifleri eritmişti. Ayaklar içine gömülüyor, parlak yüzeyinde izler bırakıyordu. Arabacının meşin şapkası bile bu kara çamura bulanmış gibiydi. Ben mavi ve beyaz gökle bu renklerin tek düzeliği, katranın yapışkan karası, elbiselerin donuk karası ve arabanın parlak karası arasında biraz afallamıştım. Bütün bunlar güneş, arabanın komşu kayışlarının kokusu, at pisliği, cila ve buhur kokuları, uykusuz geçen bir gecenin yorgunluğu gözlerimi de, düşüncelerimi de bulandırmaktaydı. Başımı bir kez daha geriye çevirdim. Perez bana çok uzaklarda bir sıcak bulutun içinde kaybolmuş gibiydi. Sonra büsbütün görünmez oldu. Onu gözlerimle aradım. Yoldan çıkıp tarlalara daldığını gördüm. Karşıda yolun kıvrıldığını fark ettim. Bu memleketi iyi bilen Perez bize yetişmek için kestirmeden gidiyordu. Yolun dönemecinde gelip bize ulaştı. Sonra yine kayboldu. Yine tarlalara daldı ve hep böyle sürüp gitti. Ben kanımın şakaklarımdan attığını duyuyordum. Sonra her şey öylesine acele, kesin ve doğal geçti ki artık hiçbir şey anımsayamıyorum. Yalnız bir şey anımsıyorum. Köye girerken hasta bakıcı kadın bana bir şeyler söyledi. Yüzüne hiç uymayan, uyumlu, titrek, tuhaf bir sesi vardı. Bana insan yavaş gitse güneş çarpar, hızlı gitse kan ter içinde kalır. Sonra da kilisede soğuk alır, şifayı bulur, dedi. Hakkı vardı. Çıkar yolu yoktu bunun. Kafamda bugünden daha başka anılarda kalmış. Örneğin Perez'in son olarak köye yakın, gelip bize ulaştığı zamanki çehresi. Yanakları iri iri dermansızlık ve ısırap yaşlarıyla doluydu. Ama buruşukluklar yüzünden akamıyor. Yayılıp yeniden birleşiyor ve bitik yüzü cilalı su birikintisiyle kaplıyordu. Sonra belleğimde kilise, kaldırımlar üzerindeki köylüler, mezarların üstündeki kırmızı ıtır çiçekleri, Perez'in bayılması, sanki kolları bacakları ayrılmış bir kukla gibiydi. Anacığımın tabutun üstüne dökülen kan rengi topraklar, topraklara karışan köklerin beyaz eti, yine bir sürü insan, sesler, köy, bir kahve önünde bekleyiş. Motorun bitmez tükenmez homurtusu kalmış. Sonra otobüsün Cezayir'in ışık yuvasına girdiği ve kendimi yatağıma atıp 12 saat uyuyacağımı düşündüğüm zamanki sevincim. 2. Uyanınca patronumun 2 günlük izin istediğim zaman niçin hoşnut kalmadığını anladım. Bugün günlerden cumartesi. Neredeyse unutmuşum ama yataktan kalkarken aklıma geliverdi. Patronum pek doğal olarak pazarla birlikte 4 günlük bir iznim olacağını düşünmüştü. Bu da hoşuna gitmezdi elbet. Ama bir kere anacığım bugün değil, dün gömmüş olmakta benim kabahatim yok ki. Öte yandan da yine nasıl olsa cumartesi ile pazar benimdi. Kuşkusuz bu patronuma hak vermeme engel değil. Kalkmakta bir hayli güçlük çektim. Çünkü dün çok yorulmuştum. Bir yandan tıraş oluyor, bir yandan ne yapacağımı kendi kendime soruyordum. Gidip denize girmeye karar verdim. Tramvaya binip limandaki deniz hamamına gittim. Suya daldım. Denizde birçok delikanlı vardı. Orada Marie Cardona'ya rastladım. Eskiden çalıştığım dairenin daktilocusuydu. O zamanlar pek içim çekmişti. O da öyleydi sanırım. Onun bir şamandıra üzerine çıkmasına yardım ettim. Bunu yaparken de elim memelerine dokundu. Ben daha sudayken o şamandıranın üzerine yüzü koyun uzanmıştı. Bana doğru döndü. Saçları gözlerine girmişti. Yüzü gülüyordu. Şamandıraya tırmanıp yanına vardım. Başımı şakacıktan geriye salıverdim. Karnının üzerine koydum. Sesini çıkarmadı. Ben de öylece kalıverdim. Bütün gökyüzü gözlerimin içindeydi. Mavi ve altın sarısı. Ensemde Mari'nin hafif hafif atan karnını hissediyordum. Şamandıranın üzerinde, yarı uyuklar halde uzun zaman kaldık. Güneş fazlasıyla yakmaya başlayınca Mari denize daldı. Ben de arkasından. Onu yakaladım. Elimi beline doladım. Yan yana yüzdük. O hep gülüyordu. Rıhtımda kurulanırken ben sizden daha esmerim dedi bana. Gece sinemaya gelir mi diye sordum. Yine güldü. Fernandel'in oynadığı bir film görmek isterdim dedi. Giyindiğimiz zaman beni siyah boyun bağıyla görünce çok şaşırdı. Yaslı mısınız diye sordu. Anam öldü diye karşılık verdim. Ne zaman öldüğünü sorunca dün dedim. Hafifçe irkildi. Ama hiçbir şey söylemedi. İçimden bunda benim bir suçum olmadığını söylemek geldi. Ama kendimi tuttum. Bunu daha önce patrona söylediğimi anımsadım. Hiçbir anlamı yoktu bunun. İnsan her zaman az buçuk suçludur. Akşam Mari her şeyi unutmuştu. Film saçmaydı. Ama yine de yer yer eğlenceliydi. Mari bacağını bacağıma dayamıştı. Ellerimle memelerini okşuyordum. Seans sonunda Mari'yi öptüm. Ama yarım yamalak. Sinemadan çıkınca evime geldi. Uyandığım zaman Mari ortalarda yoktu. Teyzesine gitmesi gerektiğini söylemişti. Günlerden pazar olduğunu anımsadım. Canım sıkıldı. Pazar günlerini sevmem. Yatakta bir yandan bir yana döndüm. Yastıkta Mari'nin saçlarının bıraktığı tuz kokusunu aradım. Sonra saat 10'a kadar uyudum. Sonra da yattığım yerden öğleye kadar bir sürü sigara içtim. Her zamanki gibi çeleselerde yemek yemeyi canım çekmiyordu. Kuşkusuz bir sürü soru soracaklardı. Ben ise böyle şeylerden hoşlanmıyordum. Kendime bir yumurta daha pişirdim. Ekmeğim yoktu. Aşağı inip almak da istemiyordum. Böylece sağını ağzıma götürerek ekmeksiz yiyiverdim. Yemekten sonra biraz canım sıkıldı. Odadan odaya dolaştım durdum. Anacığım varken ne rahattı burası. Şimdi ise bana çok büyük geliyor. Bu yüzden yemek odasının masasını kendi odama taşımak zorunda kaldım. Artık bu odada çukurlaşmış hasır iskemleler, aynası sararmış dolap, tuvalet masası ve bakır karyola arasında yaşıyorum. Gerisini yüzüstü bıraktım. Biraz sonra bir şeyler yapmış olmak için elime bir gazete aldım. Okudum. Kursehen tuzları ile ilgili bir ilanı kestim. Gazetelerden hoşuma giden şeyleri kesip koyduğum eski deftere yapıştırdım. Ellerimi yıkadım, sonra balkona çıktım. Otan mahallenin ana caddesine bakar. Öğleden sonra hava güzeldi. Ama kaldırımlar yağlı yağlıydı. Gelip geçenler tek tüktü. Onlar da acele ediyorlardı. Bunlar başta gezinmeye çıkan ailelerdi. Önden pantolonları diz kapaklarının üstünde, yeni elbiselerini yadırgayan gemici kılıklı iki oğlan çocuğu ile kocaman pembe kurdeleli, parlak siyah ayakkabılı bir kız çocuğu geliyordu. Onların arkasından açık kahverengi ipek fistanlı, iri yarı anneleriyle uzaktan tanıdığım Sıska, zarif bir adam olan babaları geliyordu. Adamın başında hasır şapka, boynunda papyon, kravat, elinde bir baston vardı. Karısıyla bir arada görünce ona mahallede niçin zarif dediklerini anladım. Az sonra mahallenin pırıl pırıl saçlı, kırmızı boyun bağlı delikanlıları geçti. Ceketlerinin belleri ipinceydi. Küçük ceplerine markalar işlenmişti. Ayakkabılarının burnu dört köşeydi. Kentin göbeğindeki sinemaya gidiyorlardır diye düşündüm. Onun için böyle erken yola düşmüşler. Kahkahalar ata ata tramvaya doğru koşuyorlardı. Onların ardından sokak yavaş yavaş tenhalaştı. Galiba her yerde sinemalar, tiyatrolar başlamıştı. Sokakta dükkancılardan, kedilerden başka kimse kalmamıştı. Yol boyunca uzanan incir ağacının üstünde gökyüzü duru ama parıltısızdı. Karşı kaldırıma tütüncü bir iskemle çıkardı. Kapısının önüne koydu. Kollarını aralığa dayayıp bacağının birini bir tarafa, birini öteki tarafa atıp duruyordu. Az önce hınca hınç dolu olan tramvaylar şimdi hemen hemen boştu. Tütüncünün yanındaki küçük kahvede garson boş salona talaş serpip süpürüyordu. Bugün gerçekten pazardı. İskemlemi tütüncü gibi ters çevirdim. Böylesi bana daha rahat geldi. Üst üste iki sigara içtim. İçeriye girip bir parça çikolata aldım. Pencerenin önünde yedim. Az sonra gökyüzü karardı. Bir yaz fırtınası kopacak sandım. Ama yavaş yavaş açıldı. Fakat bulutların geçişi sokakta sanki bir yağmur müjdesi bırakmış ve onu daha da karartmıştı. Uzun zaman gökyüzüne baktım durdum. Saat 5'te tramvaylar gürültü patırtıyla sökün ettiler. Banliyö stadyumlarından basamakları tünemiş, kapı demirlerine salkım salkım asılmış seyircileri taşıyorlardı. Arkadan gelenler de oyuncuları getirdiler. Onları ufak çantalarından tanıdım. Avaz avaz haykırıyor, göğüslerini yırtarcasına "Ölmez bizim kulüp" diye şarkı söylüyorlardı. Birçokları bana el işareti yaptılar. Hatta birisi "Haklarından geldik" diye bağırdı bile. Ben de başımı sallayarak "Evet" dedim. Sonra otomobiller sökün etmeye başladı. Gün biraz daha ilerledi. Çatıların üzerinde gökyüzü kızıllaştı ve ilk karartılarla birlikte sokaklar da canlandı. Başkaları arasında Zarif Bey'i tanıdım. Çocuklar ağlaşıyor ya da ayak sürüyorlardı. Hemen o anda mahallenin sinemaları sokağa bir seyirci dalgası boşalttı. Aralarındaki delikanlıların davranışları her zaman daha ataktı. Bir serüven filmi görmüşlerdir diye düşündüm. Kent sinemalarından dönenler ise biraz daha geç geldiler. Onlar daha ciddi gibiydiler. Hala gülüyorlardı. Ama zaman zaman yorgun ve düşünceli görünüyorlardı. Sokaktan ayrılmadılar. Yaya kaldırımlar arasında mekik dokumaya başladılar. Mahallenin kızları başları açık, kol kola girmişlerdi. Delikanlılar punduna getirip karşılarına çıkıyor, yanlarından geçerken laf atıyor, kızlar da başlarını çevirip çevirip gülüşüyorlardı. Aralarından birçoğunu tanıyordum. Bana işaretler yaptılar. O anda sokağın fenerleri birden yanıp geceyle birlikte ışıldayan ilk yıldızları solduruverdi. İnsan ve ışık yüklü bu kaldırımlara baka baka gözlerim yorulmuştu. Sokak lambaları yağlı kaldırımları parlatıyordu. Tramvaylar, düzenli aralıklarla ışıklarını parlak saçlar, gülümseyen bir şehre ya da gümüş bir bilezik üzerine saçıyordu. Az sonra tramvaylar gitgide seyrekleşti ve ağaçlarla lambaların yukarısında daha da kararan geceyle birlikte mahallede hissedilmez biçimde boşaldı. İlk kedi yeniden tenhalaşan sokağa bir yandan bir yana ağır ağır geçti. O zaman akşam yemeğini yemek gerek diye düşündüm. İskemlenin arkalığına uzun zaman dayanıp kaldığım için biraz boynum tutulmuştu. Aşağı inip ekmek ve makarna aldım. Yemeğimi pişirip ayakta yedim. Pencerede bir sigara daha tellendirmek istedim ama hava serinlemişti. Biraz üşüdüm. Camları kapadım. Geri dönerken aynada gözüme bir masa kenarı ilişti. Üzerinde ekmek parçaları, yanında ispirto ocağı vardı. Yine bir pazar daha geçip gitti. Anacığım şimdi topraklar altında yatıyor. Yine işimin başına döneceğim ve sonunda her şey eski hamam, eski tas diye düşündüm. 3. Bugün büroda çok çalıştım. Patronun nazikliği üstündeydi. Umarım pek yorgun değilsindir, dedi ve annemin yaşını öğrenmek istedi. Yanlış söylemeyeyim diye 60'ında vardı, dedim. Bilmem ne için buna kapanmış bir konu olarak baktı ve ferahlar gibi oldu. Masamın üzerinde birikmiş bir yığın konşimento vardı. Hepsini elden geçirmem gerekti. Öğle yemeğine gitmek için bürodan çıkmadan önce ellerimi yıkadım. Öğle vakitleri bu an pek hoşuma gider. Akşamsa pek hoşlanmam. Çünkü ellerimizi kuruladığımız döner havlu bütün gün kullanılmış durmuştur. Ipıslaktır. Bir gün patrona söyledim. Kötü bir şey ama o kadar da önemli bir şey sayılmaz, dedi. Sevkiyatta çalışan Emanuel ile birlikte biraz geç çıktım. Saat yarımdı. Büro denize bakar, bir an durup güneşte tutuşan limandaki yük gemilerini seyrettik. O sırada zincir şakırtıları ve patırtıları ile bir kamyon geldi. Emanuel binsek mi? Diye sordu. Koşmaya başladım. Kamyon bizi geçti. Peşine takıldık. Gürültü ve toz içinde kaybolmuştum. Artık hiçbir şey göremiyor. Bucurgatlar, makineler, ufukta sallanan gemi direkleri, önlerinden geçtiğimiz gemi tekneleri ortasında atlaya duralıya düzensiz koşuyor, başka hiçbir şey düşünmüyordum. İlk önce ben tutundum ve uçarcasına atladım. Sonra Emanuel'e yardım ettim. Çekip oturttum. Nefes nefese kalmıştık. Kamyon güneş ve toz toprağın ortasında eğri büğrü kaldırımlar üzerine zıplıyordu. Emanuel tıkanırcasına gülüyordu. Çelestelere kan ter içinde vardık. Çeleste koca göbeği, önlüğü, beyaz sakalıyla her zamanki gibi oradaydı. Bana, iyisinizdir umarım, diye sordu. İyiyim dedim. Karnımın da aç olduğunu ekledim. Yemeği acele acele yedim. Ardından kahve içtim. Sonra eve döndüm. Biraz uyudum. Şarabı fazla kaçırmıştım. Uyandığım zaman canım sigara içmek istedi. Vakit geçti. Tramvaya yetişeyim diye koştum. Öğleden sonra hep çalıştım. Büro çok sıcaktı. Akşam çıktığım zaman rıhtım boyunca ağır ağır yürüyerek eve dönmenin mutluluğu içindeydim. Gökyüzü yeşildi. İçimde bir mutluluk duyuyordum. Yine de dosdoğru eve gittim. Kendime patates haşlamak niyetindeydim. Karanlık merdivenleri çıkarken kapı komşum Salamano'ya çarptım. Yanında köpeği vardı. 8 yıldır onlar hep birliktedirler. Sanırım bu İspanyol köpeğinde kızıl denen deri hastalığı vardı. Bütün tüylerini döküyor. Gövdesinde siyah siyah kabuklar peydahlanıyordu. Ufak bir oda içinde bir arada yaşaya yaşaya ihtiyar Salamano sonunda ona benzemişti. Kendisinde de yüzünde kızımtırak kabuklar vardı. Saçı sakalı sarı ve seyrekti. Köpek de efendisinin o kambur halini almış, burnu öne doğru uzanmış, boynu da kasılmıştı. Sanki aynı soydandılar. Bunlarla birlikte birbirlerinden nefret ediyorlardı. İhtiyar biri saat 11'de, biri de 6'da olmak üzere günde 2 kez köpeğini gezdirmeye çıkarır. 8 yıldır yollarını değiştirmemişlerdir. Onları Lyon sokağında bir boydan bir boya görebilirsiniz. Köpek Salomano'yu ayağını bir yere çarptırıncaya kadar durmadan çekiştirirdi. O zaman Salomano köpeği bir güzel döver, etmediği hakareti bırakmazdı. Köpek korkudan yerlere yatar, bir adım bile atamazdı. O zaman köpeği çekiştirmek işi ihtiyara düşerdi. Köpek bütün bunları unutuverip sahibini tekrar çekiştirmeye başlar, yeniden dayaklar yer, hakaretlere uğrardı. O zaman ikisi de kaldırımlar üzerinde dururlar, köpek dehşet, adam da kin ve nefret içinde birbirlerine bakışırlardı. Her gün bu böyledir. Köpek işemek isterse ihtiyar vakit bırakmaz, ipinden çeker, o da ardı sıra bir dizi damlacık bırakır dururdu. Kazara odanın içinde kabahat ediverirse yine dayak yer. Bu 8 yıldır hep böyle sürüp gelmektedir. Çelese daima rezillik der. Ama aslında kimse bilmez. Merdivenlerde rastladığım zaman Salamano köpeğine sövüp saymaktaydı. Ona pis mundar köpek diyor, hayvancağızla sızlanıp inildiyordu. İyi akşamlar dedim. Aldırmadı. Durmadan küfürler savurmaya devam etti. Dayanamadım. Köpek size ne yaptı ki? Diye sordum. Karşılık vermedi. O yalnızca pis, mundar bir köpek diyor. Başka bir şey demiyordu. Köpeğin üzerine eğilmiş, tasmasından bir şeyler düzeltiyor gibi geldi bana. Sesimi daha da yükselttim. O zaman yüzünü dönmeksizin tutmaya çalıştığı bir öfkeyle "Hala burada." diye söylendi. Sonra dört ayağı üzerine direnip inildeyen hayvancağızı sürükleye sürükleye alıp götürdü. Tam bu sırada ikinci kapı komşum çıka geldi. Mahallede dediklerine bakılırsa kadınların sırtından geçinirmiş. Ama mesleğini sorunca ambar memuru der. Genellikle onu kimse sevmez ama sık sık gelip benimle çene çalar. Kendisini dinlediğim için ara sıra şöyle birkaç dakika odama gelir. Ben aslında söylediklerini ilginç bulurum. Zaten onunla konuşmamam için hiçbir neden de yok. Adı Raymond Sintes'tir. Oldukça ufak tefek bir adam. Omuzları geniştir. Burnu tıpkı boksör burnu gibidir. Üstü başı hep derli topludur. Salomano'dan söz ederken o da bana "Rezillik," dedi. Sonra "Sizi tiksindirmiyor mu?" diye sordu. "Hayır," diye karşılık verdim. Yukarıya çıktık. Ayrılacağım zaman bana "Odamda kan sucuğuyla şarap var. Benimle bir iki lokma yemez misiniz?" dedi. Yemek pişirmekten kurtulurum diye düşündüm. Kabul ettim. Onun da bir göz odası, bir de penceresiz mutfağı var. Karyolasının üst tarafında alçıdan beyazlı, pembeli bir melek heykelciği, şampiyon fotoğrafları, bir iki de çıplak kadın resmi vardı. O da kirpas içindeydi. Yatak da darmadağınıktı. Önce gaz ocağını yaktı. Sonra da cebinden kirli bir sargı bezi çıkardı. Sağ elini sardı. "Neyiniz var?" diye sordum. Başına bela kesilmek isteyen bir herifi tepelemiş. "Ben kötü bir adam değilim bayım. Anlıyor musunuz? Yalnız çok çabuk köpürürüm. Herif bana "Erkeksen tramvaydan inersin," dedi. Ben de "Hadi işine, belanı arama," dedim. "Erkek değilsin," dedi bana. O zaman ben de indim aşağı ve "Kes sesini yoksa tepelerim," dedim. "Deme be," diye karşılık verdi. Ben de bunun üzerine yaradına sığınıp bir tane aşk ettim suratına. Yere yuvarlandı. Tam eğilip yerden kaldıracağım sırada yattığı yerden başladı tekme atmaya. Ben de dizimle bir çıkış yaptım. Kafasına bir iki tane indirdim. Suratı kana bulandı. "Bu yeter mi lan sana?" diye sordum. "Evet," dedi. Sintes bunları anlatırken bir yandan da sargısını düzeltiyordu. Ben karyolada oturmuştum. Sintes, "Görüyorsunuz ya, ben dalaşmadım. Kabahat onun," dedi. "Doğruydu. Hakkım var," dedim. O zaman bu iş hakkında zaten bana akıl danışmak istediğini söyledi. Erkek adammışım ben. Hayatı bilirmişim. Ona yardım edebilirmişim. Hem sonra o da benimle dost olabilirmiş. Sesimi çıkarmadım. Kendisiyle dost olmak isteyip istemediğimi tekrardan sordu. "Bence bir," diye karşılık verdim. Sevinir gibi oldu. Kan sucuğunu çıkarttı. Tavada kızarttı. Sonra sofraya bardak, tabak, kaşık, çatallarla iki şişe şarap koydu. Bütün bunları sessiz sessiz yaptı. Sonunda sofraya oturduk. Yemekte bana bir hikaye anlatmaya başladı. İlk önce biraz çekiniyordu. Tanıdığım bir kadın vardı. Açıkçası metresimdi. Dövüştüğü adam bu kadının kardeşiymiş. Bana kadınla düşüp kalktığını söyledi. Ben bir şey demedim ama o ekledi. Mahallede ne dedikodular dolaştığını biliyormuş. Ama vicdanı rahatmış. Kendisi ambar memuruymuş. "Uzatmayalım efendim. Ortada bir dolap döndüğünü fark ettim," dedi. Kadına tam geçineceği kadar para veriyormuş. O da kirasını ödüyor. Yiyip içmesi için günde 20 frank bırakıyormuş. 300 frank odaya, 600 yiyip içmeye, arada bir de bir çift çorap eder size 1000 frank. Hem hanımefendi çalışmazdı da. Ama verdiğim paranın yetişmediğini, onunla geçinemediğimi söylerdi. Ben de derdim, "Yarım gün olsun, niçin çalışmıyorsun? Ivır zıvır şeylerin yükünü üzerimden almış olursun. Sana bu ay üst baş aldım. Günde eline 20 frank veriyorum. O da kiranı ödüyorum. Sense öğleden sonraları ahbaplarınla kahve içiyorsun. Onlara kahveyi, şekeri sen sunuyorsun. Ama parayı da ben veriyorum. Ben seni el üstünde tuttum. Sense nankörlük ediyorsun. Ama kadın çalışmıyor, hep geçinemiyorum," deyip duruyormuş. İşin içinde bir dalavere olduğunu işte böylece fark etmiş. Sonra kadının çantasında bir piyango bileti bulduğunu söyledi. Kadın bileti nasıl elde ettiğini bir türlü anlatamamış. Bir zaman sonra Sintes iki bileziğini emniyet sandığına rehin koyduğuna dair bir kanıt geçirmiş eline. O zamana kadar bu bileziklerin varlığından bile haberi yokmuş. Dönen dolapları iyice anlamış. Onun üzerine karıyı terk etmiş. Ama önce bir güzel ıslatmış. Sonra da ağzına geleni söylemiş ona. "Senin derdin günün bilmem neyini doyurmaktır," dedim. "Hem de nasıl," dedim bayım. "Bir bilseniz, anlamıyor musun ki," dedim. "Dünya alem sana verdiğin mutluluğu kıskanıyor. Elindeki mutluluğun değerini sonra anlarsın. Kadını her yanını kanatıncaya kadar dövmüş. Önceleri onu dövmezmiş. Pataklardım ama sanki okşarcasına. Biraz bağırdı. Pancurları kapardım ve iş her zaman olacağına varırdı. Ama şimdi iş ciddi. Kendi hesabıma iyice hakkından gelemedim. İşte bunun için birinin övdüğüne gereksinimi varmış. İş çıkaran lambanın fitilini düzeltmek için durdu. Bense hep onu dinliyordum. Bir litreye yakın şarap içmiştim. Şakaklarım ateşler içindeydi. Raymond'un sigaralarını içiyordum. Sigaram kalmamıştı çünkü. Son tramvaylar geçiyor, mahallenin uzaklaşmakta olan gürültüsünü de alıp götürüyorlardı sanki. Raymond devam etti. Onun canını sıkan şey, kaltağı hala etine duymasıydı. Ama yine de onu cezalandırmak istiyordu. Önce bir otele götürmeyi, ahlak zabıtasını çağırıp rezalet çıkarmayı, sonra da eline vesika verdirmeyi düşünmüş. Sonra Külhan Beyler arasındaki dostlarına danışmış. Hiçbir akıl verememişler. Onların dostluğu mostluğu beş para etmezmiş. Bunu yüzlerine karşı da söylemiş. O zaman onlar da damgalarız karıyı be demişler. Ama Raymond'un istediği bu değilmiş. Düşünüp taşınmak gerekmiş. Önce bana bir şeyler sormak niyetindeymiş. Sormadan önce bu olay üzerinde ne düşündüğümü öğrenmek istiyormuş. Hiçbir şey düşünmüyorum ama ilginç olay doğrusu diye karşılık verdim. O zaman bu işte bir dalavere olup olmadığını sordu. Bana bu işte bir dalavere var gibi geliyor dedim. Sonra sizce onun cezasını vermeli mi? Benim yerimde olsanız ne yapardınız diye sordu. Ben de belli olmaz ama cezasını vermek istemenizi anlıyorum diye karşılık verdim. Biraz daha şarap içtim. Raymond bir sigara daha yaktı ve niyetini bana açtı. Ona zehir gibi acı bir mektup yazmak istiyormuş. Ona bütün yaptıklarına pişman edecek bir mektup. Sonra kadını evine gelince koynuna alacak ve tam işi bitirirken yüzüne tükürüp kapı dışarı edecekmiş. Kadının bu şekilde cezalandırılmış olacağını benim de aklım kesmişti. Ama Raymond böyle bir mektup yazmasını beceremiyormuş. Bana yazdırmayı düşünmüş. Sesimi çıkarmadığımı görünce hemen yazmanızda bir sakınca var mı? Diye sordu. Hayır dedim. O zaman bir bardak şarap içti. Sonra ayağa kalktı. Tabaklarda artık kalan bir parça soğumuş sucuğu bir yana itiverdi. Sofranın muşamba örtüsünü özene özene sildi. Gece masasının gözünden dört köşe, çizgili bir kağıt, tahta saplı kırmızı bir yazı kalemiyle mor mürekkepli bir hokka çıkardı. Bana kadının adını söyleyince mağripli olduğunu anladım. Mektubu yazdım. Gerçi biraz gelişi güzel oldu. Ama Raymond'u hoşnut etmeye de çalıştım. Onu hoşnut etmemek için bir neden yoktu ayrıca. Sonra mektubu yüksek sesle okudum. Beni dinlerken hem sigarasını içiyor hem de başını sallıyordu. Bir daha okumamı istedi. Son derece hoşlandı. Bana görmüş geçirmiş bir adam olduğunu biliyordum, dedi. Önce bana sen dediğinin farkına varmadım. Ancak şimdi artık sahici arkadaşsın sen, dediği zaman fark ettim. Cümlesini tekrarladı. Ben de evet, diye yanıtladım. Arkadaşı olmuşum, olmamışım bence birdi. Ama o bunu candan ister görünüyordu. Mektubu zarflayıp kapadı. Şaraplarımızı bitirdik. Sonra bir zaman hiçbir şey konuşmadan sigaralarımızı içtik. Dışarıda her şey sessizlik içindeydi. Bir otomobilin yoldan kayıp gidişi duyuldu. Artık geç oldu dedim. Raymond da öyle düşünüyordu. Vakit çabuk geçiyor dedi. Bir bakıma doğruydu bu. Uykum gelmişti. Ama bir türlü kalkamıyordum. Herhalde yorgun bir halim vardı ki Raymond bana insan kendini pek salıvermemeli dedi. Önce anlamadım. Sonra açıkladı. Annemin öldüğünü öğrenmiş. Er geç olacak şeymiş bu. Ben de öyle düşünüyordum. Kalktım. Raymond elimi çok kuvvetli sıktı. Erkek adamların birbirlerini her zaman anladıklarını söyledi. Odasından çıkınca kapıyı kapadım. Bir süre merdiven sağlığında karanlıklar içinde kaldım. Ev sessizdi. Merdiven boşluğundan doğru karanlık ve nemli bir soğuk yükseliyordu. Kulaklarımın uğultusundan başka bir şey duymuyordum. Olduğum yerde kımıldamadan kaldım. İhtiyar Salamano'nun odasında köpek boğuk boğuk inledi.